Ayrım 15. Kamp Ateşi Başında Kızılderili Efsaneleri ve Masalları. Richard Erdoğuz, Alfonso Ortiz. Sayfa 199. Öğleden sonra ırmak boyundan bir çıngıraklı yılan kısçıka gelmiş. Sandukayı fark edince maskesini çıkarıp delikten içeri bakmış. Çocuğa, "Orada ne işin var?" diye sormuş. Çocuk, "Şu kapağı açsana ne olur, dışarı çıkamıyorum." demiş. Kız, "Bu nasıl açılır?" diye sormuş. "Yerden bir taş al ve onunla kapağı kır." Bunun üzerine kız kapağı kırıp Hopi çocuğu dışarı çıkarınca onu alıp eve götürmüş. İçeride genç yaşlı, kadın erkek bir sürü insan oturuyormuş ve hepsi de çıngıraklı yılanmış. "Ona nereye gidiyorsun?" diye sormuşlar. Çocuk, "Babamı bulmaya" demiş. Kız, "Yalnız başına gidemezsin, seninle geleceğim" demiş. Kız çıngıraklı yılan derilerinden küçük bir çadır yapıp bunu ırmağa taşımış. Emekleyerek çadırın içine girmişler ve 4 gün 4 gece ırmakta dolaşıp durmuşlar. Sonunda okyanusa ulaşmışlar ve denildiğine göre orada bir meteor düşmüş denize, güneşin evine doğru yol alırken. Meteordan onları da yanında götürmesini istemişler. Bu yolla güneşin evine ulaşmışlar ve orada turkuaz, mercan ve deniz kabukları işlemekte olan yaşlı bir kadın görmüşler. Bu Ay'mış, güneşin annesi. Çocuk, "Babam nerede?" diye sormuş. Ay, "O dışarı çıktı" diye karşılık vermiş ama yakında eve döner. Güneş akşam üstüne doğru eve dönmüş ve kadın geyik etiyle mayasız ekmek koymuş önüne yesin diye. Yemeğini yedikten sonra çocuğa, "Sen burada ne arıyorsun bakalım?" diye sormuş. Çocuk, "Babamın kim olduğunu öğrenmek istiyorum" diye karşılık vermiş. Güneş bunun üzerine, "Sanırım sen benim oğlumsun. Ben öbür dünyaya gittiğim zaman seni de yanımda götüreceğim" demiş. Ve ertesi sabah erkenden, "Hadi kalk bakalım, gidiyoruz" demiş. Sonra yerde bir delik açmış ve çıkıp gitmişler. Kristal bir tabureye oturan Güneş, bir tilki postunu eline alarak havaya kaldırmış. Gün ışığı çıkmış ortaya. Bir süre sonra tilki postunu yere bırakıp, bir papağanın kuyruk tüylerini kaldırmış havaya, gün doğumunun sarı ışık buzmeleri saçılmış her yere. En sonunda da hepsini yere bırakıp oğlana, "Hadi gidiyoruz" demiş. Güneş oğlunu arkasına bir tabureye oturtmuş ve beraber başka bir dünyaya gitmişler. Bir süre yol aldıktan sonra uzun kulaklı insanlara Lajokti Iyanenvakbelere rastlamışlar. Uzun kulaklarını yattıkları zaman battaniye diye kullanıyormuş bu insanlar. Güneş, mavi kuşun dışkısı üstlerine "Ölüp gider bunlar" diye konuşmuş. Oğlan, "Bu nasıl olur yahu?" diye sormuş. "İnsanlar nasıl böyle öldürülebilirler? Bırak yok edeyim şu kuşları." Güneş, "Hadi öyleyse ben seni beklerim" demiş. Oğlan aşağıya atlamış ve eline bir sedir dalı geçirerek bütün mavi kuşları öldürmüş. Sonra onları ateşte çevirerek bir güzel yemiş. İnsanlar bağırışmışlar, "Hey şu çocuğa bakın, Navaholar'ı yiyor." Oğlan, "Hayır bunlar Navaholar falan değil, kuş bu yediklerim" demiş. Sonra Güneş'in yanına dönmüş ve beraberce yollarına devam etmişler. Öğleye doğru başka bir kasabaya varmışlar. Güneş, "Bak Apaçiler insanlarla savaşmaya geliyorlar" demiş. Oğlan bir hortumun yaklaşmakta olduğunu görmüş. Buğday sapları uçuşup da insanların bacaklarına çarpınca hepsi ölmüşler. "Nasıl olur da insanlar bir buğday sapı çarpmasıyla ölür" demiş. "Gidip hepsini köklerinden söküp atayım bari." Güneş, "Olur ben beklerim" demiş. Oğlan yine aşağıya atlamış ve buğday saplarını köklerinden söküp hepsini un ufak etmiş. İnsanlar, "Aa şu çocuğa bakın hele, Apaçileri öldürüyor" demişler. Oğlan, "Bunlar Apaçi falan değil" demiş. "Buğday sapı bunlar." Sonra kalkıp Güneş'in yanına gitmiş. Derken saçları topuklarına kadar uzun insanların yaşamakta olduğu bir başka yere varmışlar. Hopi oğlan buna pek şaşırmış. Kulplarına soğanlar bağlanmış, kocaman bir kazanları varmış orta yerde. Kazanın içinde sulu mısır unu lapası pişmekte ve kenarlarından taşmaktaymış. Taşan lapa kime değse adamcağız orada can veriyormuş. Güneş, "Bak şu Jicarilla apaçilerini nasıl da adam öldürüyorlar" demiş. Oğlan, "Yo bu Jicarilla apaçileri falan değil, lapa. Aşağıya inip onu yiyeceğim" demiş. Güneş, "Peki ben beklerim seni" demiş. Oğlan gene aşağıya atlamış. Lapayı kazanın içinden kazıyarak kazanın kuplarına bağlı soğanlarla beraber oturup yemiş. İnsanlar, "Aman şu çocuğa bakın, nasıl da Jicarilla apaçilerinin beynini, ellerini ve ayaklarını yiyor" demişler. Oğlan, "Hayır, bu Jicarilla apaçisi falan değil, mısır unu lapası. Hadi gelin beraber yiyelim" demiş. "Hayır, olmaz" demişler. "Bizler yamyam değiliz. Biz Apache cengaverlerini yemeyiz. Oğlan güneşin yanına dönmüş ve yollarına devam etmişler. Sonunda güneşin doğudaki evine varmışlar. Orada güneşin kız kardeşi onlara geyik eti yahnisi ikram etmiş. Yemek bittikten sonra güneş kız kardeşine kalk da oğlumun başını yıka demiş. Güneşin kız kardeşi kocaman bir kap çıkartıp içine suyla avize ağacı köpüğü koymuş ve oğlanın başını ve vücudunu bir güzel yıkamış. Sonra ona aynı güneşin üstündekiler gibi geyik derisinden bir pantolon, mavi mokasenler, diz altına bağlamak üzere mavi yünden bir kurdele, beyaz bir kuşak, tilki derisinden bir kemer, turkuaz ve deniz kabuklarından küpeler, beyaz bir gömlek, gümüş kolluklar ve boncuklardan, bilezik ve kolyelerden oluşan yeni giysiler vermiş. Saçına papağan tüyleri takmış ve omzuna da kutsal battaniye, bir miha atıp dağ aslanın derisinden bir sadak takmış arkasına. Sonra güneş ona, hadi düş bakalım yola, arkandan geliyorum demiş. Oğlan yerdeki kapıyı açarak dışarı çıkmış. Kristal tabureye oturmuş, tilki postunu eline almış ve şafağı oluşturmak için onu havaya kaldırmış. Sonra onu yere bırakıp papağan tüylerini kaldırmış havaya, avuç içinde tutup yererek. Ufukta doğan güneşin sarı ışıkları belirene kadar öyle tutmuş onları. Sonra da kollarını aşağıya indirerek yukarı dünyaya geri dönmüş. O bunu yaparken Laguna, Isleta halkı ve doğunun diğer köylerinden insanlar doğuya doğru bakarak kutsal yiyecekler serpiştirmişler. Arkasında durmakta olan güneş, şu merdivenlere bak bir, insanların yaşam uzunluklarına demiş, kimi uzun, kimi kısa, şuna bak hele, nasıl da merdivenin ucuna gelmiş, ölmesi pek yakın. Oğlan yaklaşmakta olan bir apaçi görmüş ve çok geçmeden o apaçi, yaşam merdiveni pek kısacık olan adamı öldürüvermiş. Hopi oğlan güneşe, gidip insanlara yardım edeceğim demiş. Güneş, ben seni beklerim demiş. Oğlan Laguna kabilesinin apaçilerle savaşmakta olduğu alana inmiş. İnsanlara oklarının ucunu tükürükleyerek güneşe doğru tutmalarını söylemiş. Bu savaşırlarken onlara yarar sağlayacakmış. Oğlan bizzat kendisi 10 kadar apaçi öldürüp babasının yanına geri dönmüş. Yollarını devam etmişler ve oğlan Zunilere saldırmak üzere hazırlanan bir grup Navajo'yu görünce hepsini öldürmüş. O ve babası oğlanın kendi halkı Hopilerin yurdundan geçip Meksika'ya varmışlar. Bir Meksikalı karısıyla oynaşmaktaymış. Güneş onları görünce adamı bir kenara itip kadınla sevişmiş. Oğluna, benim bir karıya ihtiyacım yoktur demiş. Çünkü yeryüzündeki bütün kadınlar bana aittir. Eğer bir çift gündüz vakti sevişmekteyse aynı şimdi yaptığım gibi işe el koyarım. Bu yüzden gündüz ana rahmine düşen bütün çocuklar bil ki bendendir. Akşam olunca güneş batıdaki evine çekilmiş. Bu arada oğlan kendi halkını pek özlediğinden onların yanına geri dönmek isteyince güneşin annesi kutsal undan bir merdiven yapmış ve çocuk ve çıngıraklı yılan kadın beraberce onun üstünden geçerek tekrar doğuya doğru yola çıkmışlar. Öğleyin çıngıraklı yılan yuvasına varmışlar. Çıngıraklı yılan kadın, annemi ve babamı görmek istiyorum, sonra yola devam ederiz demiş. Eve girdiklerinde kız akrabalarına Hopi çocuğun kocası olduğunu söylemiş. Sonra yollarına devam etmişler. O akşam Hopi köyüne ulaşmışlar. Oğlan doğru büyük annesinin evine yollanmış. Ama yaşlı bir reis, şu sefil eve gitmekte olan yakışıklı gence bir bakın hele demiş. Onu kendi evine davet etmiş ama delikanlı, hayır ben oraya gideceğim diye reddetmiş. Savaş reisi, senin o pis eve girmeni istemeyiz demiş. Oğlan, o ev benim evim diye yanıtlamış reisi. O zaman söyle adamlarına da temizlesinler orayı. Hepiniz bana kötü davrandığınız günlerde ben kalkıp güneşe gittim ve benim elimden o tuttu. Bir sonraki gün oğlan köy meclisini karşısına çıkarak başından geçenleri anlatmış onlara. İnsanlara nasıl doğru dürüst davranmaları gerektiğini öğretmelisiniz. Güneş bütün kötü davranışları engel olmanız gerektiğini söylüyor. İnsanlar onun sözlerine kulak vermişler ve evin temizlenmesinde herkes payına düşeni fazlasıyla yapmış. Buna karşılık oğlan da yoksullara şeftaliler, kavunlar ve mayasız ekmekler dağıtmış. Her akşam gün batımında kadınlar ellerinde kaplarla evine geliyorlarmış ve o da kapların geyik eti yahnisi ve şeftalilerle dolduruyormuş. Bir gün reise insanlara doğru dürüst yaşama yollarını öğretiyorum demiş. Düşmanın bile ortalar, onlara doğru yolu göstermeliyim. Karısından biri kız, bir oğlan ikizleri olmuş. Çıngıraklı yılan görünümündeymişler ama aynı zamanda insanlarmış da. 1922 yılında Franz Boas tarafından kayda alınmış bir efsaneden alınmadır. Aniden çıkan sert rüzgar, Ojibwe. Bu hikayenin birçok versiyonu vardır. Bu aşağıdaki versiyonu pek dikkate değerdir. Çünkü sıkça annesi çakıl taşı yuttuğunda ana rahmine düşen Stone Boy, kaya çocuk, birçok ova kabilelerinde anlatılan yaratılış efsanelerinde yerini alır. Henüz erkekler ortalarda yokken, yaşlı bir kadınla kızı olmak üzere yeryüzünde yalnızca iki kadın varmış. Yaşlı kadının hamile kalmak için bir erkeğe ihtiyacı yokmuş. Ah ki, toprakta bir kadın gibiymiş, dişi ama üzerinde henüz ağaçlar ve hayvanlar yaşamadığından bugünkü gibi değilmiş. Derken bir gün genç kız, yaşlı kadının kızı sepetini koluna takıp yemiş toplamaya çıkmış. Tam yeteri kadar yemiş toplamış eve geri dönerken, çıkan ani bir sert rüzgar antilop derisinden elbisesini kaldırdığı gibi üstünden çıkarıp onu çırılçıplak bırakmış. Geysis, güneş, kısa bir süre o noktada parıldamış ve genç kızın bedenine girivermiş. Kız bunun farkına bile varmamış. Sert esen rüzgarı hissetmiş ama pek aldırmamış. Aradan zaman geçmiş, genç kız yaşlı kadına, ''Bana bir şeyler oluyor ama ne olduğunu bilemiyorum.'' demiş. Aradan bir süre daha geçmiş, genç kızın karnı iyice şişmiş ve içimde bir şey kıpırdanıyor, ''Ne olabilir ki bu?'' demiş. Yaşlı kadın, ''Yemiş toplamaya gittiğinde hiçbirine rastladın mı?'' diye sormuş. ''Hayır, hiç kimseye. Ama olan tek şey, antilop derisi giysimi başıma geçiren o ani sert rüzgardı. Güneş de parlamaktaydı.'' Yaşlı kadın, ''Sanırım çocuğun olacak.'' demiş. ''Bunu becerebilecek tek kimse G'siz, güneştir ve sen de onun oğlunu doğuracak, ona annelik yapacaksın.'' Genç kız, iki tane doğaüstü oğlan çocuğu Manitu doğurmuş. Bunlar yeryüzündeki ilk erkek insanlarmış. G'siz'in, güneşin oğulları. Genç anne beşikler yapıp ikiz bebekleri bunların içine koymuş ve hiç yere indirmeden sırtında taşımış. Bebeklerin ayaklarını hiç toprağa değdirmemiş. Niye böyle yapmış acaba? Acaba yaşlı kadın mı ona böyle yapmasını söylemiş? Bunu bilen yok. Eğer beşikleri yere koymuş olsalarmış, bebekler doğdukları andan itibaren geyik yavruları gibi hemen ayağa kalkıp yürümeye başlarlarmış. Ama anneleri onların ayaklarının yere değmesine birkaç ay izin vermediğinden insan yavruları şimdilerde ancak 1-2 yıl sonra yürüyebilmektedir. Bunda bütün kabahat işte o genç kızdadır. İkizlerden biri Stone Boy imiş, bir kaya imiş. Beni ateşe atın ve sıcaktan kıpkırmızı kesilene dek ısıtın demiş. Öyle de yapmışlar ve çocuk şimdi de üzerime soğuk su dökün demiş. Bunu da yerine getirmişler. Bu ilk savuna imiş. Ve ne Boğsu adındaki diğer çocuksa bütün diğer normal çocuklara benziyormuş. Öyle güçlenip kuvvetlenmiş ki elinden her şey gelirmiş. Hatta hayvanlarla konuşabilir, onlara isim bile takabilirmiş. 1974 yılında New York'ta David Greenberg tarafından anlatılmış. Richard Erdoğan tarafından kaleme alınmıştır. David Baker, Redbird Green Bey'li genç bir kızılderilidir ve son derece şakacı bir insandır. Aynı zamanda meşhur bir şarkıcı ve müzisyendir. Güneşin Kızı, Cherokee. Bundan önceki çok özel iki seçkin hikayede olduğu gibi, kızılderili hikayelerinden çoğu güneşi, ölümlü kadınları hamile bırakan erkek bir varlık olarak betimler. Cherokee'ler, güneşi dişi olarak gösteren birkaç kabileden biridir. Bu Orpheus, Yunan mitolojisinde şarkılarıyla vahşi hayvanları büyüleyen, hatta kayaları ve ağaçları bile hoş tavırlarıyla harekete geçiren en büyük müzisyen ve şairdir. Teması taşıyan klasik hikayede güneş, yetişkin bir kızı olan ve insancıl duygulara sahip yaşlı bir kadındır. Güneş, gök kubbenin öbür tarafında otururken, kızı göğün ortasında tam dünyanın üzerinde yaşarmış. O her gün gök kubbenin eğrisi boyunca batıya doğru yol alırken, kızı onu evine yemeğe davet ederek yolunu kesermiş. O sıralar güneş bu dünyanın insanlarından nefret edermiş çünkü onlar hiçbir zaman gözlerini kısıp kırpıştırmadan dosdoğru ona bakamazlarmış. Bir gün erkek kardeşi Ay'a, ''Benim torunlarım ne kadar sevimsizler, beni ne zaman görseler suratlarını buruşturuyorlar.'' demiş. Ama Ay, ''Ben kardeşlerimden hoşlanıyorum, hatta sanırım bayağı da yakışıklılar.'' demiş. Bunun nedeni onu ne zaman görseler karanlık gökyüzünde gözlerini okşayan hafif ışığından haz duyarak ona yüzlerinde tebessümlerle bakmalarıymış. Güneş Ay'a karşı duyulan bu genel sevgiyi pek kıskandığından insanları öldürmeye karar vermiş. Her gün tam kadının evine yaklaştığında yeryüzüne o kadar boğucu bir sıcaklık veriyormuş ki insanlar güneş çarpması yüzünden toplu halde ölmeye başlamışlar. Herkes bir yakınını kaybedip de bu gidişte kimsenin sağ kalmayacağını anladığında insanlar yardım için küçük adamlara, little men, başvurmuşlar. İyi yürekli ruhlar olan bu adamlar en iyi yolun güneşi öldürmek olacağını söylemişler. Küçük adamlar iki insanı. Biri engerek, diğeri bakırbaş. Kuzey Amerika'ya has bir tür çok zehirli çayır yılanı. Olmak üzere yılan kılığına sokmak için büyü yapmışlar. Bunlardan biri kızın kapı eşiğine saklanıp yaşlı güneşi sokup öldürebilirmiş. Yılanlar yukarılara göğe çıkmışlar ve güneş akşam yemeğine gelene dek pusuya yatmışlar. Ama engerek yılanı tam saldırmak üzereyken güneşin parlak ışığı onu kör etmiş ve o birini sokmak istediğinde hala bugün yaptığı gibi yalnızca sarı bir balgam püskürtebilmiş. Güneş onu edepsizlikle suçlayarak eve girmiş ve bakırbaş o kadar ürkmüş ki bu işten hiçbir açılımda bulunmadan sürünerek oradan uzaklaşmış. Hala korkunç sıcaklar yüzünden canlarını kaybetmekte olan insanlar ikinci bir kez küçük adamlardan yardım istemişler. Küçük adamlar bir büyü daha yaparak adamlardan birini Uktenem, su ejderhası, bir diğerini ise çıngıraklı yılan kılığına sokmuşlar. Daha evvel de olduğu gibi bu sürüngenler yaşlı güneş kızının evine uğradığında ona saldırmak üzere görevlendirilmişler. Uktena başında boynuzları pek iri ve vahşiymiş ve herkes onun bu işin altından kalkacağına eminmiş. Ama çıngıraklı yılan o kadar hevesliymiş ki hemen ileri atılıp kapının önüne kıvrılıvermiş. Güneşin kızı annesine bakmak için kapıyı açtığında yılan onu sokarak hemen oracıkta öldürmüş. Yaşlı güneşi beklemeyi unutarak başını alıp insanların yanına geri dönmüş. Onun bu aptallığına son derece öfkelenen Uktena da geri dönmüş. O günden beri çıngıraklı yılanları kutsar, onları öldürmeyiz. Çünkü o insanlara karşı iyi duygular besler ve rahatsız edilmedikçe asla sokmaz. Ama Uktena gün geçtikçe daha bir hırçınlaşmış, daha bir tehlikeli hal almış. Zehri o kadar güçlenmiş ki birine şöyle uzaktan bir baksa bile onu ailesiyle birlikte öldürebilirmiş. Bunun üzerine insanlar bir araya gelerek onun çok fazla tehlikeli bir yaratık olduğuna karar vererek onu dünyanın dibine göndermişler. O bugün hala orada oturmaktadır. Güneş kızının ölüsünü bulduğunda kendini eve kapatıp karalar bağlamış. İnsanlar artık kavrulup yanmıyormuş ama zifiri karanlıkta yaşıyorlarmış. Bir kez daha başvurdukları küçük adamlar onlara eğer güneşin gönlünü hoş edip onu evden çıkarmak istiyorlarsa kızını batının karanlıkları ülkesi Usunhiye'deki Hayaletler Köyü Tusus Ginai'den ona geri getirmeleri gerektiğini söylemişler. İnsanlar bu yolculuk için aralarından 7 kişi seçmişler. Küçük adamlar onlara yanlarına bir sandık almalarını ve her bir adamın elinde karış büyüklüğünde bir kızılcık odunu bulunması gerektiğini söylemişler. Tusus Ginai'ye vardıklarında bütün hayaletlerin dans ediyor olduklarını göreceklerini anlatmış onlara küçük adamlar. Halkanın dışında durmaları ve güneşin kızı tam önlerinden geçerken kızılcık odunlarıyla vurarak onu yere yıkmaları gerekiyormuş. Böylece onu sandığa koyarak annesine geri getirebilirlermiş. Ama ta eve varana dek kutuyu az da olsa hiç açmamalılarmış. 7 adam odunları ve sandığı alarak 7 gün boyunca batıya doğru karanlıklar ülkesine varana dek yol almışlar. Orada büyük bir hayaletler kalabalığının sanki canlıymışlar gibi dans etmekte olduğunu görmüşler. Güneşin kızı halkanın en dışındaymış. Dans ederek önlerinden geçerken adamlardan biri elindeki odunla ona vurmuş. Sallanarak tekrar önlerinden geçerken bu defa bir diğeri vurmuş ona. Sonra bir diğeri ve sonra bir diğeri derken 7'si de ellerindeki odunlarla ona vurmuş olmuşlar. 7. turda kız halkanın dışına yere düşmüş. Adamlar onu sandığa koyarak kapağını sıkı sıkıya kapatmışlar. Diğer hayaletler olan bitenin farkına bile varamamışlar. 7 adam sandığı alarak eve doğru yola çıkmışlar. Yolculuk sırasında kız tekrar canlanmış ve kendisini bırakmaları için onlara yalvar yakar olmuş ama grup hiç aldırmadan yoluna devam etmiş. Çok geçmeden kız tekrar seslenmiş ve çok acıktığını söylemiş. Hiç oralı olmamış 7 adam. Sonunda grup bir epey eve yaklaştığında güneşin kızı çığlık atarak havasızlıktan boğulmak üzere olduğunu, sandığın kapağını az da olsa aralamalarını istemiş. Kızın gerçekten havasızlıktan öleceğinden korkan insanlar bir parça hava alsın diye sandığın kapağını azıcık aralamışlar. Kanat çırpılır gibi bir ses duymuşlar ve bir şey yanlarından uçarak geçip yakındaki çalılıkların içine dalıvermiş. Sonra da bir kızıl şakrak kuşunun, Redbird, çığlıklar atarak öttüğünü duymuşlar. Sandığın kapağını örterek yollarına devam etmişler ama köye varıp da sandığı açtıklarında içinde hiçbir şey olmadığını görmüşler. Böylece kızıl şakrak kuşunun güneşin kızı olduğunu biliyoruz artık ve eğer grup küçük adamların dediği gibi sandığın kapağını kapalı tutmuş olsalardı, onu sağ salim eve getirebilecekler ve bizler de o günden sonra sevdiklerimizi Hayaletler Köyü'nden çıkarıp kurtarabilecektik. Ama ne yazık ki 7 adam sandığın kapağını eve varmadan açtıkları için ölen insanları artık asla geri getiremeyeceğiz. Güneşin içi umutla dolmuşmuş. 7 adam kızını geri getirmek üzere karanlıklar ülkesine doğru yola çıktığında. Ama adamların elleri boş geri dönmelerini pek üzülen Güneş, gözyaşları ortalığı sele boğuncaya dek iki gözü iki çeşme ağlamış. Dünyanın suları boğulmasından korkan insanlar tekrar toplanmışlar ve aralarından en yakışıklı bir grup genç erkekle en güzel genç bir grup kızı seçip onun neşelendirerek ağlamasını durdursunlar diye Güneş'e göndermeye karar vermişler. Bu gençler onun önünde dans edip en güzel şarkılarını söylemişlerse de o uzun bir müddet surat asıp hiç aldırmamış bile. Sonunda tamtamcı birden şarkıyı değiştirince başını kaldırıp bakmış ve o güzeller güzeli genç insanları görünce dertlerini unutarak gülümsemiş. James Mooney'in 1890 yılında yazıya döktüğü bir belgeden alınmıştır. Büyük anne örümcek güneşi çalar. Cherokee. İlk zamanlarda her yer zifiri karanlıkmış ve hiç kimse bir şey göremezmiş. İnsanlar birbirine çarpar, körler gibi ortalıklarda rastgele gezinirlermiş. Bu dünyaya gerekli tek şey ışık demişler. Tilki dünyanın öbür tarafından bazı insanlar tanıdığından, bunların elinde gereğinden bile fazla ışık olduğundan söz etmiş. Ama bunların elindekileri diğer insanlarla paylaşmaya hiç niyetleri yokmuş. Possum, keseli sıçan, bunun küçük bir parçasını çalabilse ne kadar mutlu olacağını anlatmış. Gül bir kuyruğum var benim, demiş. Işığı postumun altına saklayabilirim pekala. Sonra da dünyanın öbür tarafına doğru yola çıkmış. Orada güneşin bir ağaçta asılı olduğunu, etrafa ışık saçtığını görmüş. Sinsice güneşin yanına sokulmuş ve küçük bir parça ışık çalarak gül kuyruğunun altına saklamış. Ama ışık çok sıcak olduğundan kuyruğunu yakıp kavurmuş. İnsanlar hırsızlık yaptığını anlayarak ışığı geri almışlar ve işte o günden beri sıçanların kuyruğu öyle cas yavlak kalmış. Derken akbaba ortaya atılmış. Bir de ben deneyeyim bakayım diyerek ben ışığı saklayacak kuyruğumdan daha iyi bir yer biliyorum. Onu kafamın üstüne koyacağım. Kalkıp dünyanın öbür tarafına uçmuş, doğrudan güneşe dalarak pençeleriyle onu kavramış. Onu kafasının üzerine koymuş ama kafasındaki bütün tüyler yanarak kül olmuş. İnsanlar güneşi ondan geri almışlar ve o günden beri akbabaların kafaları öyle kel kalmış. Sonra büyük anne örümcek girmiş devreye, bana bırakın bu işi diyerek. Önce kilden kalın bir çömlek yapmış. Sonra ta öbür dünyaya ulaşan bir ağ örmüş. O kadar küçükmüş ki oradakiler geldiğini fark edememişler. Büyük anne örümcek çabucak güneşi kaptığı gibi kilden çömleğin içine sokmuş ve ördüğü ağı kullanarak eve dönmüş. Artık dünyanın onlara ait tarafında da ışık varmış ve insanlar keyfini çıkarıyorlarmış. Örümcek kadın Cherokee'lere yalnızca güneşi getirmekle kalmamış, beraberinde ateşi de getirmiş ve bunların yanında Cherokee halkına çömlekçilik sanatını da öğretmiş. 1800 yıllarında James Mooney tarafından kayda alınmış bir hikayeye dayanmaktadır. Yaratılışın Hikayesi Diogenes. Tu Chai Pai, dünyayı yarattığında yeryüzü kadın, gökyüzü ise erkekmiş. Gök, dünyanın üzerine inmiş. Dünya başlangıçta sazlıklarla kaplı bir gölden ibaretmiş. Tu Chai Pai ve erkek kardeşi Yokom Matis, ta uzaklarda, göğün ağırlığı altında belleri bükük bir arada otururlarmış. Yaratıcı, Maker, kardeşine, ne yapacağım ben, demiş. Kardeşi, Yokom Matis, ne bileyim ben, demiş. Maker, biraz daha ilerleyelim bence, demiş. Bunun üzerine biraz daha ileri gidip tekrar bir arada oturmuşlar. Tu Chai Pai, şimdi ne yapacağım, demiş. Ne bileyim ben, aslında Tu Chai Pai ne yapacağını iyi biliyormuş ama yine de erkek kardeşini soruyormuş. Sonra üç kere ve hikt, ve hikt, ve hikt demiş ve eline tütün alarak onu iyice bir ovalamış. Ve üç kere üflemiş ona ve her üflediğinde başlarının üzerindeki gök gitgide yükselmiş. Maker sonra kardeşinin de aynı şeyi yapmasını istemiş ve o da bunu yerine getirmiş. Gök daha yükselmiş ve gökyüzü meydana gelmiş. Sonra aynı şeyi birlikte yapmışlar. Ve hikt, ve hikt, ve hikt. Ve ikisi birden tütün almışlar ellerine, ovalamışlar ve üfleyerek göğü daha da yükseğe itmişler. Sonra kuzeyi, güneyi, Doğu ve Batı'yı yerleştirmişler yerli yerlerine. Tu Chai Pai yere bir çizgi çekmiş. Bu çizgiyi neden çiziyorsun? Doğudan Batı'ya uzanan hattı çiziyorum ve onları Yunak Doğu, Auk Batı diye adlandırıyorum. Şimdi de sen kuzeyden güneye bir çizgi çek bakalım. Yoko Matis pek düşünceli duruyormuş. Ne düşünüyorsun öyle? Dur düşüneyim. Hah, şimdi buldum. Tam böyle bir çizgi çekiyor ve onları Yawak güney ve Katuk kuzey diye adlandırıyorum. Bunu neden böyle yaptın? Bilmem. Dur sana anlatayım. Doğudan 3 ya da 4 adam geliyor ve batıdan da 3 veya 4 Kızılderili geliyor. Erkek kardeş ve kuzeyden de mi 4 kişi geliyor, güneyden de 3 ya da 4 kişi gelirken? Bunun üzerine Tu Chai Pai, şimdi de dağlar, vadiler ve küçük su göletleri yapacağım demiş. Bütün bunları neden yapıyorsun ki? Maker, bir süre sonra yeryüzünde insanlar dolaşmaya başladığında içecek su arayacaklardır, yoksa susuzluktan ölüp giderler demiş. Okyanusları çoktan yerine yerleştirmişmiş bile ama bu küçük göletler insanlara gerekliymiş. Sonra ormanları koymuş yeryüzüne ve onlara yakacakları odunu sağlamazsam insanlar bir süre sonra soğuktan donarak öleceklerdir demiş. Şimdi ne yapacağız? Bilmem. Şimdi biraz çamur kazıp önce Kızılderileri yapacağız. Ve erkeğe şekil vermiş ve bunu pek ustaca yapmış ama kadınlar üzerinde aynı başarıyı sağlayamamış. Çünkü onları yapmak pek zormuş ve çok zaman alıyormuş. Erkeklere sakal bıyık takarken kadınlara bunu vermemiş. Kızılderililerden sonra Meksikalıları yapmış ve bütün yaratımlarını bitirmiş. Sonra da yüksek sesle, "Siz asla ölmeyecek ve yorgunluk nedir bilmeyeceksiniz ama hep yürüyüp duracaksınız." diye bağırmış. Bundan sonra onları öyle bir oluşturmuş ki geceleri uyuyabiliyor, bütün gece dolaşıp durmak zorunda kalmıyorlarmış. En sonunda da onlara doğuya, ışığa doğru yürümelerini söylemiş. O ışığı yaratana dek insanlar karanlıkta dolaşıyorlarmış. Onlar sonradan gelip ışığı aramışlar ve bulunca da pek mutlu olmuşlar. Sonra "Hadi sen de ayı yarat, ben nasılsa güneşi yaptım bile." diye Yoko Matis'e seslenmiş. O ara sıra ölecektir. O pek ufaldığında insanlar onun ölmek üzere olduğunu anlamalı ve genci yaşlısı bütün insanlar onun için yarışlar yapmalıdır. Bütün insanlar bu konuyu enine boyuna düşünmüşler ve bu yarışları yapmak zorunda oldukları kanısına varmışlar. Çünkü Tu Chai Pai'nin gözü hep üstlerindeymiş. Maker bütün bu işleri bitirdikten sonra başka hiçbir şey yapmaz olmuş. O zamandan beri günlerdir düşünüp duruyormuş. 1901 yılında Constance Goddard Dubois tarafından kayda alınmış bir hikayeye dayanmaktadır. 15. ayrımın sonu sayfa 214.